Herkese merhabalar. 10. Yaratıcı Yazarlık Tekniklerinin 10. haftasından hepinize merhabalar. Güzel bir hafta dileyerek başlıyorum derse. Öncelikle geçen haftanın geçen hafta kaydını şöyle bir dinledim de bir yerde bir hani tuhaf bir teknik bir hata demeyeyim de aslında teknik bir söz kelime yanlış yapmışım. Hani hep çelişkilerden bahsettim. Aslında çelişkiler çatışmaların sonucundan olacak olan şeylerdi. Yani aslında çatışma arıyorum ama çatışma çelişkileri doğurduğu için direkt olarak çelişkiler demişim. Dedim yani. Onu söylemek istedim. Hani belki bir yanlış anlaşılmadan yani yanlış anlaşılma söz konusu olmuştur diye düşünerek. Hani sonuçta çatışma ve çelişki çok böyle birbirinin sonucunu doğurabilecek şeyler ama hani aslında aynı şeyler gibi aslında işte çok rahat hissetmediğim için bunu söylemek istedim yani. Aslında aradığım şey bir işte geçen haftanın diyalog ödevinde işte bulduğumuz işte herkesin ortak noktası bu olan ve bu genelde öykülerde dramatik yapının işte arka planında beklediğimiz şey çatışmalar yani. Bu çatışmalardan da tabii ki çelişkiler ortaya çıkıyor. İşte karakterlerin ve olayların çelişkileri. Yani bir olaydan işte başka bir olaya geçerken işte geçişler, olaylar arası işte çelişkiler gibi hani şeyler oluşuyor ama bunların ilk ateşleyicileri çatışmalar. Yani çok büyük bir fark yaratmıyor ama emin yani böyle bir şey olamadım. Olur ya bir şey yaparsınız en doğrusunu yapmak istersiniz ya onun için bunu söylemek istedim. Bugünkü ödev aslında bir yani bir şey neden işte bir satıcıdan bahsettim? Çünkü satıcılar bir şeyi satarken aslında pazarlama yani dünyanın en yaratıcılık gerektiren şeylerinden bir tanesi. Bir şeyi pazarladığınızda yaratıcı olmak zorundasınız. Mesela çocukluktan beri en çok sevdiğim şey reklamları izlemekti yani. Hala da çok severim yani. Filmden çok, diziden çok reklamları şey yapıyorum hani. Tekrarını izlemediğim işte yeni reklam görünce dayanamayıp kilitleniyorum. Çünkü reklamlar bir şeyi satmak için, bir hedefe ulaşmak için her zaman daha çok enerji harcamak zorundalar. Yani daha yaratıcılık yani yaratıcılığın güçlü olması gerekir bir reklam yapıyorsan eğer. Eğer şey bir reklamsa bu. Yani reklamın ahlaki yönünden falan bahsetmiyorum ha. Yani işte yalandır bilmem nedir yalandır filandır ama gerçekten bir reklam ya da bir işte pazarlama tekniği her zaman ilham vericidir. Yani her zaman derken iyi bir teknik her zaman ilham vericidir. Ben de dedim ki hani bu yaratıcılığı, bu tekniği en azından size bu alanı vermek istedim. Yani bir satıcı bir şeyi nasıl satar şeyini hani bir şekilde güçlü bir şekilde yapmanızı umdum açıkçası. Onun için aslında böyle bir konu vermiştim. Böyle en çok çatışmaların olabileceği şey diye düşündüm. Aklıma geldi öyle bir şey konu olarak. Ödevler fena değildi. Yani çok umduğum gibi değildi ama hani yine de istikrarla muhteşem olan arkadaşlarımız var aramızda yani. O beni çok mutlu etti. Belki de ben fazla şey umdum. O da ayrı bir mesele. Ama hani bu da önemli değil. Yani sonuçta bir insan bütün Bütün çatışmaları kullanarak bir öykü yazamasa, yani yazması ya da yazmaması çok önemli değil bence. Çünkü aslında bir insanın bir şekilde zaten öyle ya da böyle zaten hayatında çatışmalar olduğu için işte çatışmaların ne kadar çok olduğu bir öyküyü güzelleştirmiyor. Yani hani tamam, çatışmaların karmaşık olduğu bir şey her zaman böyle daha hoş, böyle mesela işte Shakespeare. Ya Shakespeare her zaman sevilir. Neden sevilir? Çünkü Shakespeare çatışmaları çok güzel kullanılır. O çatışmalarla çok iyi, muhteşem çelişkiler yaratır karakterlerde. Ve bu çelişkilerdir Shakespeare'i, yani Shakespeare'i sevmemizi ve yani her zaman bitmeyecekmiş. Yani Shakespeare'e olan hayranlık asla bitmez. Yani ya olmak ve olmak ya da olmamak bile bir yani bir çelişkidir aslında yani. İşte hani o bile yani Shakespeare'i özetler aslında. Yani Shakespeare her yaptığı şeyde olmak ya da olmamak kadar basit olmasa da, ya bu söz kadar basit olmasa da hep çelişkileri barındırdığı için sevilir. Yani bir Shakespeare olamayız ama hayatımızda, yazdıklarımızda, sanat eserlerimizde, bir şey yarattıklarımızda çelişkiler, çatışmalar çok önemli yer tutar. En azından bunun farkında olmanızı öneriyorum. Yani çünkü bu aslında çok birçok şeyi, yani bunu farkında olduğumuzda fark ettim ki ve birçok şeyi daha böyle daha eğlenceli, daha böyle yukarıdan demeyeyim ama yani daha böyle kuş bakışı görüyoruz aslında. Yani o kadar hani şeyler sanki daha çok kolaylaşıyor. Çatışmaları ve çelişkileri, yani buna paralel olarak çelişkileri gördüğümüzde belki çok böyle hani hayatın sırrını çözmüş bir insanmış gibi böyle hani ukala bir tavırla söylüyorum bunu ama hani böyle olmak, bunu söylemek istemiyorum tabii ama yani umarım anlattığımı anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir yani. Ya çelişkilerin, çatışmaların sırrı gerçekten yani Pi'nin şey gibi her zaman 3.14 nokta nokta nokta gibi devam eden, hep bulmamızı isteyen, bekleyen bir şey yani. Hiçbir zaman devretmiyor ya pi sayısının o şeyleri, basamakları. İşte yani 3.14'ü buluyorsunuz, tam diyorsunuz 3.14 eşittir. Hani hayatta çatışmalar ve çelişkiler çok önemli diyorsunuz. Bu 3.14 tamam ama nasıl önemli dediğinizde o küsurat giriyor devreye. O küsuratın, o basamaklarını teker teker bulmak işte o pi sayısını bulmaya getiriyor insanı. Yani çelişkilerin hayattaki o düzenini bulmaya getiriyor. Ben az konuşacağım dedim ama valla umarım anlatabilmişimdir mevzuyu. Şimdi de öbür haftaki ödeve gelmek istiyorum. Şimdi bu geçen hafta yazdığımız öykü, işte satıcıyla ilgili olan öykünün bir anını kesip o an çok hani çok alakasız ya da istediğiniz gibi alakalı da olabilir, bambaşka bir öykü haline getirmenizi istiyorum sizden. Başka bir soracağınız bir şey var mı?
Şöyle bir şey olur mu? Mesela benim öykümde satıcının oğlu vardı. Oğlunu alıp onun üzerinden bir öykü yazmak gibi mi?
Aha, evet. Aynen.
Ya bir anı derken illa zamana bağlı değil mi?
Ya evet, bir anı oğlumu mesela o anı alıyor. Hani o anı, yani o oğlunu alıyor aslında. Hani o karakteri alıyor ama o anı da almış oluyor aslında. Yani hani zamanına bağlı bir şey değil o.
Ya anladım.
Herhangi bir olayı, bir anı, bir şeyi. Bir
şey. Cümle olur ya da yazdığım bir kelime, herhangi bir şey.
Ya kelime cümle gibi bakma da. Yani demek istediğim, yani oradan bahsettiğin, o olay, öyküde bahsettiğin bir zaman dilimi, bir karakterin bir anı ya da bir davranışı, yani bir şeyi, işte o anda oluyor. O anda yapılan bir davranış oluyor zaten o. Yani işte Nurşen öyküde oğlundan bahsetti. Neydi Nurşen? Ne demişti oğlunun hakkında?
Oğlun henüz iş bulamadığından falan bahsetmişti. Ha. Mesela onu alıp o oğlunun geçmişinden dönüp niye iş bulamadığını anlatan gibi mi diye aklıma geldi de bir an.
Aynen. Aynen işte. Onu açıyor yani.
Ha, ama bu bambaşka bir öykü değil mi? Hani durup da onu anlatmıyor da onun üzerinden giden yeni bir öykü. Sanki o oğlan kendini anlatıyor gibi ya da üçüncü bir kişi de mi? Yani doğru anladıysam.
Evet, evet. Aynen öyle, aynen öyle.
Ben de anladım da benimkisi biraz zor gibi ha.
Yok ya, seninkisi daha kolay. Yani daha kolay derken seninkisi de kolay yani.
Neyse,
şimdi bu ödevi bir örnekle yani ödevi daha iyi anlamanız için bir örnek vermek istiyorum. Yani bir solucanı herhangi bir vücudun herhangi bir noktasından kestiğinizde ilk solucan tamamlanmasının yanı sıra bir de o kestiğiniz parça da bir solucan olur. İşte ben o öyküyü, bir öykü yani yazdığınız öykünün bir yerinden kesip o öykünün tabii bütünlüğüne bir zarar vermeyecek, nihayetinde kestiğiniz öykünün bütünlüğüne bir zarar vermeyeceği gibi o kestiğiniz şeyde yeni bir öykü olarak başka bir şekilde solucan olacak yani. Aslında biz iki tane öykü yaratacağız. Yani tabiri caizse iki tane solucanımız olacak elimizde. Umarım hani ödevi daha iyi anlatmışımdır diye düşünerek hani örneğin. Başka bir sorusu olan var mı? Kaydı bitirmeden ödev hakkında falan ya da başka bir şey. Sonlandırıyorum.